Ayrım 41, sayfa 520. 14. 1917 Mart'ında General Maudun komutasındaki bir İngiliz kolordusu Dicle Nehri boyunca ilerledi. Osmanlı birliklerini püskürttü, Bağdat'ı aldı ve İran'ın kuzeyindeki Hazar Denizi'ne Rus ordusuyla birleşti. Ortak plan Anadolu'nun güneyini ve Sivas istikametine doğru gerçekleştirilecek bir taarruzu öngörüyordu. Aynı zamanda Çağ'ın Karadeniz filosu İstanbul Boğazı'nı zorlayacak ve İstanbul'a girmeye çalışacaktı. Fakat olaylar tamamen başka bir gidişat aldı. Rusya'da devrim patlak verdi ve Çar Nikolas II tahttan çekildi. Her yerde sıkıntıya düşen Rus ordusu çözüldü. Askerler subaylarına karşı ayaklandılar ve kitleler halinde birliklerinden kaçtılar. Son kalanları da yeni kurulmuş olan Batı Ermenistan'ı terk ettiler. Rıza Bey gelişmeleri büyük bir endişe içinde takip ediyor ve her gün yeni durumu öğrenmek için ilin askeri başkomutanlık karargahı ile telefonlaşıyordu. Kafkas cephesindeki Rus savaş gücünün dağılması onu sevindirirken İngilizlerin Bağdat'ta bulunması onu ileri derecede rahatsız ediyordu. Arapların ayaklanması nedeniyle Filistin ve Suriye'de bulunan Osmanlı birliklerinin morali öylesine bozulmuştu ki İngilizlerin zaferinden korkmanın bir anlamı yoktu. Ayrıca İskenderun körfezinde her an bir çıkartma yapma ihtimali olan müttefik filoları Antep'ten sadece bir günlük uzaklıktaydı. Amerika Birleşik Devletleri ve Merkezi Avrupa Devletleri Nisan'da Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan ettiklerinde Rıza Bey, sonun sadece bir zaman sorunu olduğunu çok iyi biliyordu. Birkaç ay ya da en çok bir yıl içinde ülkesi yenilebilirdi. İstanbul'dan gelen direktifler, misyonerlik faaliyetlerinin engellenmesini ve yetim evlerinin kapatılmasını talep ediyordu. Rıza Bey, emirlere uymamaya karar vermişti. Çünkü Jöntürk hükümetinin sonunun yaklaştığını farkındaydı. Onun için önemli olan yabancıları, yani geleceğin zafer sahiplerini kadife eldivenle karşılamak ama bu arada gayretlerinin bitmediğini İstanbul'daki şeflerini inandırmaktı. Nihayet Rıza görevini savaş bitene kadar yürütmek istiyordu. Eğer müttefikler bölge yönetimini üzerlerine alırlarsa bu işi yapmak için yüksek dereceli Türk memurlara ihtiyaçları olacaktı. Maru bahçede ağaçların örttüğü asmanın koyu gölgesi altında oturuyor, her zamanki gibi doyduktan sonra uyuyan Nurhan'ı sallıyordu. Parmak uçlarıyla onun kestane koyusu saçlarla örtülü yüzündeki terleri siliyordu. Onun 6 aylık oğlu tam doymuş pembe yüzüyle ablak bir melek gibi görünüyor, bir tutam ot yüzünden dünyaya gelemeyecek olması Maru'yu dehşete düşürüyordu. Bebeğin yanaklarını öptü, çocuk gözlerini açtı, huyu olduğu üzere dilini neşeyle dolaştırdı. Yeni torununun görünüşünden etkilenen büyük hanım da dahil bütün ev halkı Nurhan'ın az bulunur cinsten sıcakkanlı bir çocuk olduğu görüşünde birleşiyordu. Bu çocuk asla ağlamıyor, sadece bazen acıktığını belli etmek için birkaç enerjik çığlık atıyordu. Hayat dolu, coşkulu bir bebekti. Nurhan başını çevirdi çünkü Piri Hoca'nın dersine katılmak için camiye giden çocukların seslerini duydu. Thomas gruptan ayrıldı ve annesini ağaçlığa geldi. Nurhan Thomas'ı görünce çırpınmaya başladı ve anlaşılmaz sesler çıkardı. Maro dedi ki, sen geldiğinde kardeşin nasıl seviniyor baksana. Thomas önce güldü, gülümsemesi yüz buruşturmaya dönüştü. Eliyle tuttuğu parmağını Nurhan'a uzattı. Maro bebeğin kardeşi olduğunu söylediğinde kabul edemiyordu. Onu tutmak ister misin diye sordu kadın ve Thomas'ın saçlarını düzeltti. Oğlan başını salladı ve masadan birkaç şan fıstığı almaya gitti. Thomas hiçbir şey fark ettirmediği için Maro onun içinde nasıl bir trajedi yaşadığını aylardan beri fark edemedi. Oğlan küstüğünde veya sabırsızlandığında kadın bunu daha annesinin kalbindeki yerini kaybetme korkusu olan kardeşini kıskanmasına yoruyordu. Böylece kadın hem sözleri hem de tavırlarıyla onu sakinleştirmeye ve ona önceliği olduğunu sezdirmeye çalışıyordu. Thomas'ı üzen annesinin zannettiği gibi kıskançlık değildi. Onu arka planda çok güçlü bir duygu zorluyordu. Nurhan'ın varlığı onun için her şeyden önce Maro'nun Bartan'ı ihanet ettiğini ispatıydı. Babasını beklemekten vazgeçmişti annesi. Hatta günün birinde Thomas'ı bile terk edecek kadar uzaklaşmıştı. O şimdi Rıza Bey'in karısıydı. Bazen annesinden nefret bile ediyordu. Ya da en azından ondan nefret etmeye çalışıyordu. Ama annesi için hissettiği şey her şeyden önce ona olan sevgisiyle öfke ve kızgınlığının bir çatışmasıydı. Utanıyordu. Annesi hakkında düşündükleri için utanıyordu. Annesi adına utanıyordu. Onu affetmeyi ne kadar çok isterdi. Bütün bu duyguları arası sıra boğazına düğümleniyor, boğulur gibi oluyor, ardından bunları Maro'nun yüzünü haykırmak istiyordu. Ama sözler dudaklarından çıkmıyordu. Çok ağır, çok acıydı bunlar. Annesinin ona olan sevgisini, büsbütün kaybetme riskini göze alamıyordu. Rıza Bey ve Safiye kameraya gidiyorlardı. Thomas karşı taraftan gitti. Çeşme havuzunu döndü, birkaç adım uzakta iğde ağacının arkasında durdu. İlk karısına kamerayı asmasının altına geldiklerinde Nurhan'ın bakışlarıyla bizi nasıl izlediğine bak dedi Rıza Bey. Gururlanmıştı. Bu merak büyük bir zekanın işareti. Safiye bebeğin hemen yukarı kalkan ellerini tuttu. Coşkuyla bağırdı. Ne kadar da güçlü. O çok güçlü bir adam olacak. Maro gülerek itiraz etti. Şimdi hemen ondan yetişkin bir adam yaratma. Küçüklükleri çok çabuk geçer. Safiye başını salladı. Çocuklarının süt bebeği olduğu zamanlar şimdi artık çok gerilerde kalmıştı. Daha sonra asla ulaşamadığı ilk bağlılık aylarını dikkatsizce geçirdiğini, tadına yeterince varamadığını hissetti. Maro'yu böyle ara sıra oğluyla birlikte gördüğünde kıskançlık duyuyordu. Yeniden hamile kalmaya güçlü bir istek duyuyordu. Çok mu yaşlıydı? Hayır, içinde hala küçük bir yaratığa verebileceği sonsuz bir yaşama gücü hissediyordu. Rıza Bey Nurhan'ı yukarı kaldırdı ve açılmış kollarıyla onu havada salladı. Sonra bıyıklarıyla boynunu gıdıklayıp onu güldürdü. Oğlum diye sordu. Gizli ama iki kadının da duyabileceği kadar yüksek bir sesle. Benimle evlenmesi için annenle konuşabildin mi? Rıza Bey bu sözleri söylerken sıkıştırıcı bir tarzda Maro'ya baktı. Kadının dudaklarındaki gülümseme dondu, hayır anlamında başını salladı. Çalılığın arkasındaki gizlendiği yerde Thomas babasının gümüş mühür kutucuğunu sıkıca tuttu. Fena halde hiddetlenmiş olarak geri kaçtı, evin içinden geçti, avluya koştu ve at ahırına ulaştı. Sıkılmış dişleriyle ahır oğlanlarının derdini fark etmemeleri için atını semerledi. Hareketleri o kadar kararsız ve kabaydı ki hayvan ürktü. Dışarıda ata bindi, çam fıstığı ağaçlarının arasından dört nala sürdü ve atını önce İncirli çöküntü alanının bulunduğu zeytinliğe götürdü. Uzun inişten aşağıya sürdü, havaalanının etrafında büyük bir daire çizerek Rıza Bey'in tarlalarını geçti ve ırmak kenarına ulaştı. Burada arazi sınırına vardı. Biraz kendisi de korkarak yüksek sesle ağladı. Bir an geri dönmeyi düşündü. Bunu yapmamalıydı. Annesi telaşlanır, onu arardı. O zaman ona babasını bulmak istediğini söyleyebilirdi. Böylece kadın onun söyleyemediği şeyi anlayıp pişman olabilirdi. Nehri seviyesi çok düşük olan bir geçit yerinden geçti. Karşı kıyıda kayalık dağlara yaslanan bahçeler vardı. Ötesinde çöl başlıyordu. Thomas'ı Rıza Bey'in öteki çocuklarının yanında sanan Maro onun yokluğunu ancak akşam yemeğinde fark etti. Onu evde çevrede aradı ve gittiğini ahır oğlanlarından öğrendi. Thomas'ın izin almadan böyle ortadan kaybolması ilk kez oluyordu. Bu yüzden Maro çok endişelendi. Rıza Bey heyecanlanma diyerek onu sakinleştirmeye çalıştı. Thomas çok iyi bir binicidir ve araziyi çok iyi tanıyor. Karanlık bastırmadan önce eve dönecektir. Avluda merdiven boşluğunda durdular. Maro bulutların pembeleştiği gökyüzüne baktı. Neredeyse hava kararacaktı. Bu ona hiç yakışmadı diye yakındı. Birdenbire içine ne düştü böyle? Maro'nun sesi korktuğunu ele veriyordu. Rıza koluna dokundu. Onu bulacağız ve ben o keratanın kulaklarını çekeceğim. Ben de seninle geliyorum dedi Maro. Buna gerek yok diye kesin bir cevap verdi Rıza. Sen Nurhan'la evde kalıyorsun. Tarım işçilerine sormuş olan Altan ve Kenan basamakları çıktılar. Büyük olanı aramalarından bir sonuç çıkmadığı işaretini yaptı. En iyi arkadaşının böyle açıklanmaz bir şekilde ortadan kaybolmasının üzüntüsüyle Kenan babasına sordu. Ben de gelebilir miyim? Rıza Bey itiraz etti. Hayır, neredeyse gece olacak. Karanlıkta kaybolabilirsin. Zaten bir çocuk aramak zorunda kaldık, bu yeter. Thomas sana bir planından söz etti mi? Hayır baba, siz ikiniz hiç ayrılmıyorsunuz. Onun nereye gitmiş olacağı hakkında bir fikrin var mı? Kenan severek oynadıkları bütün yerleri aklından geçirdi. Hiçbiri atla gidilmesi gerektiği kadar uzak değildi. Bu yüzden hayır dedi. Baba eve yeni girmekte olan Altan'a dönerek atları eyalet, adamlarımıza atlı gezintiye çıkmak için hazırlanmalarını haber ver. Sen de geliyorsun. Akşam yemeğini kaçırdığına kızan Altan isteksiz ahıra gitti. Bu Thomas her zaman onun işlerini bozuyordu. Rıza Maro'yu eve götürdü ve ona endişe etmemesini söyledi. Biz onu hemen buluruz. Kadın titredi ve kısık bir sesle konuştu. Başına bir şey geldi hissi var bende. Erkek onu incitmeden azarladı. Böyle konuşmamalısın, şeytanın aklını düşürme. Onu bana geri getirin Rıza Bey diye yalvardı Maro ve erkeğin kolunu tuttu. Onu bana getirin. Rıza Bey adamlarından her birine nereyi araması gerektiğini gösterdi, sonra ayrıldılar. Altan'ın görevi havaalanı çevresini aramaktı. Bölgede nöbetleden jandarmalar onu saygıyla karşıladılar. Atlı veya yaya onları herhangi bir çocuk görmemişlerdi. Altan onlarla önce rakı, ayrılmadan önce de birkaç sigara içti. 15 yaşındaki oğlan görev duygusundan daha çok babasından korktuğu için atını nehir boyunca sürdü. Jandarmaların görüş mesafesinden çıktıktan sonra eve eli boş dönebilirdi. Akşamın aydınlatıcı ışığı aşağıya, suya inen iri kumdaki at ayağı izlerine düştü. Oğlan ırmağa geçti ve karşı kıyıda izleri yeniden buldu. İzler dağlara götürüyordu. Onları çiğneyip kapatacağı düşüncesiyle atını izler üzerinde itinayla sürdü. Az ilerideki çakılda izler kayboluyordu. Altan'ın batan güneşin kızıl ışıklarını alan toprakların üzerinden baktığı ufukta görebildiği çöl gibi bir gece karanlığıydı. Gökyüzü koyu maviye dönmüştü. Bu Thomas salağı dağlarda kaybolmak için gitmişti. Ama gitmemişse neredeydi? Altan bir kahkaha patlattı ve keşfinin sırrını kendine saklamaya karar vererek konağa geri döndü. Yerinde sakin oturamayan Maro, Nurhan'ı Emine'ye emanet etmiş, holde ileri geri yürüyordu. Safiye onu sakinleştirmek için her şeyi denemişti. Bildikleri tükendiği için şimdi onu sessizce izlemekteydi. Piri Hoca, atların geri dönmelerinden bir süre önce akşam ezanını okumuştu. Çabalar sonuçsuz kalmıştı. Maro hıçkırıklara boğuldu. Safiye koluna girdi ve onunla birlikte ağlamaya başladı. Rıza Bey, fakat kadınlar, olayı dramatize etmeyelim, dedi. İçinden o da huzursuzdu. Buna rağmen umut uyandıracak bütün sebepleri sıralıyordu. Eğer Thomas yaralanmış olsaydı ata ahıra geri dönerdi. O sadece yolunu yitirmiş olmalı. Açık havada sadece bir gece. 8 yaşındaki çok güçlü ve kurnaz bir çocuk için bu ne ki? Belki de o köylerden bir gece kalabileceği bir yer bile istemiştir. Onu yarın erkenden bize geri getirirler. Onlar şimdiden iyi bir ödülü hak ettiler. Safiye sordu. Gerçek mi söylüyorsunuz? Ama elbette... Maro öfkesini kustu. Gün ağarınca aramaya devam edecek misiniz Rıza Bey? Evet meleğim. Köylüler araziyi yaya tarıyorlar. Atlılar uzağa arayacaklar. Ben de jandarmadan yardım isteyeceğim. Valinin oğlu hemen bulunacak. Rıza'nın iyimserliği Maro'nun korkusunu kısmen giderdi. Odasına çekilmek için izin istedi. Rıza ilk karısıyla yalnız kalınca uyuyabilmesi için ona birkaç damla Laudanum gönder dedi. Sizin fark ettiğinizden çok daha endişeli olduğu duygusu var bende. Yoksa yanılıyor muyum? Beni çok iyi tanırsın tatlı Safiye. Bu kaçış hikayesinin ne olduğu belli değil. Emin değilim. Fakat bu aramızda kalmalı. Bana Emine'yi gönder, bir kahve falı bakmalı. Afyon içmesine rağmen Maro uyuyamadı. Nurhan sıkılmış yumruklarıyla annesinin yatağında uyuyordu. Onu rahatsız etmemek ve büyük boğulunu daha çok düşünebilmek için bebeği Thomas'ın yatağına yatırdı. Acaba ne düşünmüştü? Böyle bir oyun oynayacağı hakkında önceden hiçbir belirti göstermemişti. Hiçbir olayı kaçırmadan onu bir ipucuna götürür diye son gün ve haftaları aklından geçirdi. Komodinin üzerinde duran Armin'in denizci şapkasını aldı ve hiç düşünmeden tozunu sildi. Tehcirden bu yana neredeyse 2 yıl geçmişti ve Thomas sanki başlarından geçen bütün trajik olayları unutmuş gibi görünüyordu. En azından sonuçları altında acı çekmiyordu. Yani bu yüzden gitmiş olamazdı. Oğlunun bu evi terk etme arzusu beslediğini bilmiyordu. Maro'nun gündeminde tek hedef İstanbul'du ama bunu ona sezdirmemişti. Maro, Thomas'a bu niyetinden uzun zamandır söz etmemişti. Çünkü onun huzurunu bozmak istemiyordu. Hala gidebilmeyi umduğu halde bu umudunu kendine saklıyordu. Şimdi Nurhan varken bunu somut olarak nasıl gerçekleştireceğini de bilemezdi. Bu oyunda üvey kardeşine karşı duyduğu kıskançlık varsa bu da Thomas'ın böyle kısa devre tepkisi için bir açıklama olamazdı. Hayır, o arkadaşları Emel ve Arif'le, atıyla ve oyuncağıyla bu evde mutlu olmuştu. Maro'nun odada dolaşan bakışları pencere kenarında duran tahta planörü, sonra Rıza'nın Akdeniz'den getirdiği midyelere ve nihayet kuşkun askerlere takıldı. Bartın'ı beklemek Thomas'a acı mı vermişti? Atla acaba ona mı gitmek istemişti? Ama bu konuda o çok akıllıydı. Çocuğunun kaçışından kendisinin asla sorumlu olmadığı düşüncesi geçti aklından ama bu düşünceyi hemen kovdu ve balkona çıktı. Gece yumuşaktı. Etrafı böcek çığlıkları doldurmuştu. Göğün en yüksek noktasında büyük bir yıldız parlıyordu ve sanki Thomas'ın evi bulmasına yardımcı olacak bir yol gösterici gibi doğrudan konağın üstündeymiş görünüyordu. Nerede olabilirdi? Düşüncesinde onunla konuşuyor, ona olan sevgisini güçlendiriyordu. Ona her nerede ise geri gelmesi ya da Rıza Bey onu gelip alana kadar orada beklemesi için yalvarıyordu. Onu cezalandırmak olmazdı. Aksine dönüşü şerefini büyük bir kutlama hayal edilmeliydi. Maru, onun kendisi için taşıdığı büyük anlamı ona göstermeliydi. Onu ihmal mi etmişti? Rıza ile birbirlerine yakışıp yakışmadıklarını mı gözlemişti? Aynı sorular, aynı vicdan azabı, aynı korkular şafak vaktine kadar ona sürekli çektirdi. Gün ışığıyla birlikte Maru'nun iyimserliği geri geldi ve Rıza Bey'in odasının kapısını çaldı. Cevap yok. Kesin o geceyi son zamanlarda sık sık olduğu gibi Leyla'nın yanında geçirmişti. Maru erkeğinin aşağıda bürosunda olduğunu ve kahvaltısının oraya servis yapılmasını istediğini gittiği mutfakta öğrendi. Tepsiyi ona Maru götürdü. Çalışma odasının kapısının yanında Abdullah oturuyordu ve bir kavanın ucuyla tırnaklarını temizliyordu. Oğlan telaşla yerinden doğruldu ve beyine haber vermeden önce saygıyla kadına bir açıklama yaptı. "Bu gece rüyamda oğlunuzu buldum hanım." Kadın kendini gülümsemeye zorladı. "Rüyan hayırlı olsun Abdullah." Rıza Bey kendisi için bir iş gününün kaybolacağını öngördüğünden aciliyeti olan birkaç işini hemen halletti. Ayağa kalktı ve Maru'yu öptü. Gözlerinin altındaki kızarmış halkalar cevabı ile vermesine rağmen sordu. "Biraz uyuyabildin mi?" Kadın başını salladı. "Ben komiseri uykusundan uyandırdım," dedi adam. "Bunun çok hoşuna gittiğini sanmıyorum." Kadını canlandırmayı başaramadığını görünce devam etti. "Bölgenin tüm karakollarına her halükarda telgrafla haber verilecek ve jandarmalar oğlunuzu arayacak. Bana birkaç askeri birlik tahsis etmesi için paşaya da telefon ettim." Maru, "Çalışmalarınızı çok takdir ediyorum Rıza Bey," dedi ve ona bir fincan kahve verdi. "Maru, elimden gelen her şeyi yapacağımı bilmelisin. Sen benim karım olduğun için Thomas da benim oğlumdur ve ben her ikinizin bu evde, ki artık sizin de evinizdir, mutlu olmanızı istiyorum." Maru gözlerini indirdi ve ona itiraz etmedi. İlk gün sonuçsuz kalan aramalar sonraki günlerde daha da güçlendirildi. Öyle ki arka arkaya bölgenin bütün köyleri ve şehirleri arandı. Çocuğu hiç kimse görmemişti. Valinin koyduğu yüklüce ödül yapılan ihbarların şişmesinden başka bir işe yaramadı. Rıza Bey etkisini kullanarak komşu vilayetleri ve Suriye'nin kuzeyindeki yerleşim yerlerini, hatta sahilleri bile arattı. Şehirlerde ve köylerde çok sayıda terk edilmiş çocuk vardı. Yetim evlerine de öylesine fazla sayıda çocuk bırakılmıştı ki tek bir oğlanı arayıp bulma şansı çok azdı. Hiç kimse Thomas'ın kendini jandarmaya veya askeri merceğe bildirmemesinin, kendini Antep valisine haber vermemesinin nedenlerini anlamıyordu. Saklanmak istiyormuş gibiydi. Zaman içinde Maro'nun korkusu derin bir kuşkuya dönüştü. Onu sadece Nurhan'ın varlığı ve ona bakmak zorunda oluşu bir çöküntüden koruyordu. Savaştaki bir dünyada Thomas'ın kaybolması, 8 yaşındaki bir çocuğun salgın hastalıkların, açlığın ve nefretin kol gezdiği bir ülkede bulunması ihtimali, ona tarif edilmez işkenceler yaşatıyor, şefkatli bir elin onu bağrına basmış olması için Tanrı'ya dua ediyordu. Haftalar geçti ve ümitler giderek zayıfladı. Dua etmek artık Maro için tek sığınaktı. Yakasını bırakmayan korkunç suçluluk duygusunu taşıması için tek araçtı. Thomas'ın kaçışı için tek açıklaması vardı: Rıza Bey'le olan ilişkisi. O çocuksu yüreğiyle annesinin artık Vartan'ı kesinlikle sevmediğine, öbür erkekle yeni bir hayata başladığına inanıyordu. Başka nasıl düşünebilirdi? Dıştan görüntü onun haklı olduğunu göstermiyor muydu? Maro çocuğunun bu tepkisini hesap edemediğini ve ona gerekli olan açıklamayı yapmadığına pişmandı. Her şey kendi suçuydu. Rıza Bey'in elindeki sayfalar titriyordu. Onları ikinci kez okuyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan ve Alman Gizli Servisi tarafından tercüme edilmiş olan makalenin başlığı Nagiri idi. İmza şöyleydi: Vartan Balyan, Anadolu'da herhangi bir yerde. 8 yaşındaki bir Ermeni kız Anadolu'da, Adana yolunun kenarında elini uzatmış sadaka dileniyordu. Cılız, kirli ve paçavralar içindeki Nayiri, korkunun içindeki tüm hayatı öldürdüğü bakışlarıyla dünyaya bakıyordu. Jandarmalar ailesini öldürdüğünden beri başına geleceklerden habersizdi. Sadece artık ana dilini konuşmaya izni olmadığını, Ermeni kökenini ve hatta adını gizlemek zorunda olduğunu biliyordu. Ailesinin Turhancılık sunağında kurban edildiğini anlayabilecek durumda değildi. Bunu kim anlayabilirdi ki? Irkçı bir ideolojinin yüz binlerce suçsuz insanı öldürmesinin şart koştuğunu hangi medeni insan kavrayabilirdi ki? Nayiri hiçbir şey bilmiyor, onun iddia sözcüğünden de haberi yok. Aynı şekilde felaketinin sorumlusu olan Talat, Enver ve Cemal isimlerini de bilmiyordu. O sadece İstanbul'daki yönetimin insanlık dışı emirlerini uygulayan jandarmaların yüzünü gördü. Belki o Anadolu'ya Ermeni katliamının yolunu koymak için gelen İçişleri Bakanı'nın yüksek memuru Gani Bey'in arabasının geçtiğini görmüştü ama Ermeni sorununu yeryüzünden tamamen silmek için hükümet tarafından alınmış bir kararı getirdiğini nereden bilsindi? Küçük politik hesaplardan hiçbir şey anlamıyordu. Onun için önemli olan sadece ertesi gün hayatta kalabilmekti. Ailesinin öldürülmesinden sonra stepler arasında geçen zorlu yürüyüşlerde hayatta kaldığı gibi. Yakalandığı çiftliklerde sabahtan akşama kadar tahıl taşıyarak 2 yıldan beri hayatta kalabildiği gibi. Çektiği sayısız sıkıntılar onun içinde kalan son yaşam sevincinde öldürmüş olmalıydı. Ama bu küçük kızın yüreğinde hala küçük bir kıvılcım çakıyordu. Birazcık sevgi yeterli olabilirdi. Mucize gerçekleşti. Mucize gerçekleşti. Yabancı bir misyoner onu korumasına aldı ve o bugün artık yetim evinde umut kelimesinin anlamını yavaş yavaş yeniden keşfediyor. Ama hala binlerce çocuk tıpkı Nair gibi kendi haline bırakılmış durumdadır. Onlar hayatta kalabilmek için Ermeni çocukları olduklarını unutmak zorundalar mı? Bir parça ekmek dilenmek için uzanan parmakları aslında İstanbul'daki polisiye yönetimi gösteriyor ve gösterdiği insanlara da soruyor. Bizim için ne yapıyorsunuz? Rıza Bey sayfaları buruşturdu ve kapıya dönerek bağırdı. Bedri. Abdullah içeri girdi ve eğildi. Ben Bedri'yi çağırdım dedi ona vali. O şehre indi beyefendi. Dönünce hemen bana gelsin. Bana bir konyak getir. Şişe ve bardaklar alçak bir büfenin içindeydiler. Oğlan onun kalbinin bir öfke patlamasının hemen öncesinde olduğunu fark ettiği için telaşlandı ve içkinin birazını yere döktü. Rıza Bey pencerenin yanındaki bir koltuğa oturmuştu. Hizmetkarının sakarlığını görmedi. Abdullah bakır tepsiyi parmağıyla sildi, yaladı. Bardağı ona verirken çıkabilir miyim Rıza Bey diye sordu. Rıza Bey onu bir el hareketiyle gönderdi. Bir sigara yaktı ve 2 nefesten sonra kül tablasına bastırdı. Yine bu balyan, yine bu herif. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan bir makalenin başkentteki hükümet çevreleri üzerinde yaratacağı etki Rıza Bey'in kanını donduruyordu. Kendisi bizzat suçlanmamıştı. Önemli olan da buydu. Ama bu yazının içeriği buna rağmen onu gücendiriyordu. Çünkü bu yetim çocukların kaderini umursamazlıktan gelemezdi. Gerçekten çok sevdiği Thomas da muhtemelen onlara dahildi. 6 aydır ondan yaşadığına dair bir işaret alamamışlardı. Maro endişeliydi ve bu durum evin tüm havasını etkiliyordu. Herkes asla bir türlü geçmeyecek bir derdi içinde taşıdığı duygusuna sahipti. Bu lanet olası balyanın özellikle şimdi kendisinden söz ettirmesi bir bu eksikti. Karısının nerede olduğunu bu adamın öğrenip öğrenmediğini kim bilebilirdi ki? Thomas'ın kaçışını belki de o organize etmişti. Acaba Maro'yu almak için tekrar gelir miydi? Balyan kesinlikle sahte bir isim altında yaşıyordu. Konağın önünde hemen her gün toplanan dilencilerden biri pekala o olabilirdi. Aynı şekilde hamallardan veya hasat işine alınan tarım işçilerinin biri. Rıza kadehini boşalttı ve hayalet görüp görmediğini kendine sordu. Fakat huzursuzluğunu bastıramadı. Rusya'da iktidara almış olan Bolşevikler, Osmanlı İmparatorluğu ile sürdürülen savaşın çabuk son bulmasını sağlayacak bir barış çağrısında bulunmuşlardı. O zaman Balyan için karısını bulmak daha kolay olurdu. Onu geri istemek için gelebilirdi. Gerçi bunu başarma şansı çok yüksek değildi. Ama Rıza buna rağmen riske girmek istemiyordu. Maro asla bütünüyle ona ait değildi. Bunu başından beri sezmişti. Dininden ve Avrupalı eğitiminden dolayı o bu evde her zaman yabancı biri olarak kalacaktı. Thomas'ı kaybetmesinden doğan teselli ve şefkat ihtiyacı gerçi kadının ona biraz yaklaşmasında etkili olmuştu. Ama eski kocasını kapıda görünce nasıl tepki vereceği bilinmezdi. Rıza bu adamın boynunu ateşkesten önce vurdurmak zorundaydı. Yarım saat sonra Bedri gelince Rıza Bey makaleyi ona Türkçe'ye çevirip okudu. Bak işte o senin sandığın gibi bir ölü değil. Olayı hafife alan Bedri ya dedi. Onun bu yalan masallarına kim inanır? Gani Bey bir kere daha onun tutuklanmasını talep edebilir mi? Söz konusu olan bu değil. O zaman niçin bu kadar heyecanlandınız anlamıyorum. Rıza Bey yaverini birkaç saniye boyunca esaslı biçimde süzdü. Ona sırrını açıp açmamayı düşündü. Otur dedi sonunda ve karşısına duran koltuğu gösterdi. Efendisinin alışık olmadığı bu neredeyse dostane ses tonu Bedri'yi şaşırttı ve ortada önemli bir sorun olduğunu tahmin ettiği için alçak sesle konuştu. Her şeyimde emrinize amade olduğumu biliyorsunuz Rıza Bey. Al kendini diye cevap verdi masanın üstündeki sigara tablasını gösterdi. Bedri bir sigara alıp yaktı ve dumanını kibarca yana üfledi. Rıza Bey nihayet söze başladı ve teklifsiz konuştu. Bu adamın varlığı beni Maro ile evli olduğu için çok rahatsız ediyor. Onun işini bu defa bitirmek istiyorum. Yaverinin yüzü aydınlandı. Eğer öyleyse kocasını tuzağa düşürmek için Maro'yu yem olarak kullanabiliriz. Rıza Bey onu öfkeyle parladı ve Bedri kızardı. Efendisinin gözünde bunun iyi bir fikir olmadığı açıktı. Kesin ki sevgilisinin hayatının tehlikeye girebileceğinden korktu. Bedri'nin düşüncesini okuyan Rıza devam etti. Maro, kocasının hala hayatta olduğunu öğrenmemeli. Öyle mi? Fakat biz ne yapabiliriz? Bedri'nin bu konu üzerinde kavrayışının kıt olduğunu gören Rıza Bey açıklamada bulundu. O bu makaleyi yurt dışına kesinlikle bizzat kendisi çıkarmadı. O halde ona yardım edenler var. Diplomatlar, ne bileyim misyonerler. Kuşkusuz onun henüz sürgün edilmemiş az sayıda Ermeni ile de ilişkileri vardır. Kuşkusuz Rıza Bey ellerini çırptı. Başka her şeyi bırak, onu ara ve bul. Nasıl olursa olsun mu? Benim için fark etmez. Önemli olan senin ağzı sıkı olmandır. Beni bu adamdan kurtar Bedri ve belki artık sen yükünü tutmuş bir adamsın. Bu son sözler kulaklarında çınlarken Bedri kalktı ve derin reverans yaptı.